Ayrım 20. Sayfa 201'den devam. Ancak erkek doğumları 8 gün sonra yapılan dini sünnet merasim nedeniyle daha sağlıklı bir şekilde saptanabilmekte, fakat tüm kız doğumları gazeteye yansımamaktadır. Bu durumda kız doğumu sayısının gerçeğin yansıtmadığı tabidir. Bununla beraber kız doğumlarının erkek doğumlarının aynı nispette olduğu varsayımıyla dahi bu sayımda ölümler doğumlardan %133 fazladır. Bu da cemaatin yaşlı bir toplum olduğu izlenimi vermektedir. Yusuf Beselel. Öte yandan 1990-1993 yılları arasında Yahudi gençler arasında gerçekleşen 347 evliliğe mukabil 76 boşanma %22 oranında kaydedilmiştir. Boşanma oranının yükselmesinde de manevi değerlere verilen önemin azalmasından kaynaklanan tahammülsüzlüğün artışında rol oynadığı iddia edilebilir. Bu gibi durumlarda dinsel bilgilenme kadar kültürel birikim de önem kazanmaktadır. İki nesilden beri yoğun Türkçe eğitim olanakları, Türk Yahudisine gayet tabi olan Türkçeyi düzgün olarak konuşma bilimi vermiştir. Ancak bu arada geleneksel kültür dili olan Judea İspanyol'un küçümsemesiyle bu lisanın giderek gerilemesine paralel olarak toplumun kültürel enstrümanlarının işlevi de azalmıştır. Yahudi kültürünü ayakta tutacak kütüphane ve enstitü gibi kuruluşların varlığının fayda olabileceği mümkündür. Daha önemlisi, gençlere Yahudi kültürünün unutulacak bir kültür olmadığını öğretebilmek ve ona eğilimlerini sağlayacak iletişimsel çabayı yaymaktır. Tarih boyunca her sahada Yahudilerin kıymetli kişiler yetiştirdiklerini öğretmek, onurlu bir kültürel biçimlenme sağlayacaktır. Bu konuda yapılan bir panelde yazar Mario Levi, 26 bin kişilik Türk Yahudi toplumunda Yahudi kültürüne vakıf olmakla ilgili olarak 2 bin kişilik bir zümrenin varlığını varsaymakta ve geriye kalanların bu konudaki duyarsızlığından yakınmaktadır. Buna karşın Türkiye Yahudi cemaati geçmiş dönemlere nazaran çok daha çağdaş bir şekilde örgütlenmiş bir konumdadır. Yıllar içinde teşkil edilen ve gönüllü kişilerin çalıştığı cemaat idaresi her gün daha olumlu bir yönde ilerlemeye başlamıştır. 1993'te yürütme kuruluna bayan üyeler de kabul edildi. Gençlerin de cemaat etkinliklerine görev alması arzu edilmektedir. Ayrıca haiz ve haham başılık tarafından çıkarılmış Türkçe okunuşlu Tefila duaları kitabı ile yine haham başılık tarafından tebliğ edilen ve bazı hayırseverlerin katkısıyla hazırlanmış olan Roş Aşana ve Yom Kipur kitapları İbranice bilmeyen dindaşların dini vecibelerini yerine getirmesine yararlı olmuştur. Keza bayanlar için 1990'dan beri hazırlanan Pembe Halilalar yani yıllık İbrani takvimi içerikleriyle memnuniyet yaratmıştır. Öte yandan doğan erkek çocukların Brit Mila yani sünnet işlemi sayesinde saptanması mümkün olduğu halde kız çocuklarının bu şekilde saptanması kabil olmadığından cemaatteki erkek nüfusun haricindeki mevcudun sağlıklı olarak bilinebilmesi amacıyla haham başılık bünyesinde kızların doğumda tespit için çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu meyanda kadınların cemaatte maddi ve manevi katkı bilincinin geliştirmesi için de çabalar sürdürülmektedir. Kökler adlı araştırma grubu ile Türkiye Yahudilerinin soy ağaçları üzerinde araştırma yaparken genç yaşta vefat eden Leyla İpeker bu konuya şöyle yaklaşmaktaydı. Judaya İspanyol dilinin sulandırıldığı, geleneğimizin giderek ışığının karardığı, küçük cemaatimizin geniş topluma entegre olduğu bu dönemde bu tür kaynakçalar anılarımızın yaşatılması için hayati unsurlardır. Soyadlarımız kıymetli ana hazinelerimizdir. Türk Yahudi cemaatinin nüfusun yaklaşık olarak %5'ine yakın bir bölümü cemaatle ilgili hayır işlerinde, kültürel ve sosyal görevlerde, cemaat organizasyonlarında çalışmaktadır. Bu gönüllü çalışan kitle içine bayanlar da etkili bir rol oynamaktadır. İstanbul'daki Yahudi yerleşim merkezleri oldukça dağınıktır. Avrupa yakasında Şişli, Nişantaşı, Şişhane, Ulus, Gayrettepe ve bazı Boğaz semtleri bulunmaktadır. Boğaz köprülerinin inşa edilmesinden sonra kentin Asya yakasında yerleşim oranı hızla artmıştır. Bir ara sayfiye alanı olan Erenköy, Göztepe, Kozyatağı gibi semtler Yahudi vatandaşların yaz-kış yerleştiği bölgeler arasına girmiştir. Adaların yanı sıra yazlık olarak tercih edilen yeni yöreler arasına Yalova, Çınarcık ve Bodrum'da girmiş olup devrimlikle rağbette vardır. Gençler yazlığın artık adalara rağbet etmemektedir. Resmi makamlarla Yahudi cemaati yöneticileri arasında ilişkiler olumludur. Bir ara mevcut olan gayrimüslimlerin İslam dini dersine katılma mecburiyeti kaldırılmış, Ulus Özel Musevi Lisesi'nin inşaatı için gerekli izinler verilmiş ve okulun inşaatı gerçekleşmiştir. 500. yıl kutlama etkinlikleri devlet erkanında yakın ilgilerle gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin makabiyatlara katılması için izinler alınmıştır. 1994'te seçilen İstanbul Büyükşehir ve Beyoğlu Belediyesi Başkanları ve İzmir Belediye Başkanı ile cemaat ilgilileri arasında olağan ziyaret görüşmeleri yapılmıştır. 1994'te Başbakan Tansu Çiller'in ve 1996'da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in İsrail seyahatlerine Türk Yahudi cemaatinden yöneticiler, gazeteciler ve iş adamları da katılmıştır. Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin gelişmesine paralel olarak bu tür ilişkilerin arttığı gözlemlemektedir. C. Antisemitizm. C1. Osmanlı İmparatorluğu'nda. İslam aleminde genel olarak Yahudilere ya da herhangi başka bir gruba karşı Hristiyan dünyasındaki antisemitizmin türünde köklü bir düşmanlığın varlığına ilişkin hemen hiçbirize rastlanmamaktadır. Ancak olumsuz tutumların varlığı da su götürmez bir gerçektir. Bu tutumlar kısmen egemen bir grubun bağlı gruplara karşı hissettiği normal duygulardı ve layıkıyla incelendiğinde her toplumda benzer tutumlar görmek olasıdır. Bütün olarak bakıldığında Hristiyan antisemitizminin tersine Müslümanların gayrimüslimlere karşı tutumunda nefret, korku ya da düşmanlık değil bir tür hor görme, küçümseme duygusu hakimdi. Hristiyanların ve Yahudilerin çocuklarına Müslüman isimleri vermeleri yasaktı ve Osmanlı döneminde üç dinin de paylaştığı Yusuf ya da Davut gibi adlar üç dinin her birinde farklı şekiller yazılmaktaydı. Gayrimüslimler böyle yığınla farklılıkla bir arada yaşamayı öğrendiler. Kılık kıyafetle ilgili yasalar gibi bunlar da aşağılama simgeselliğinin birer parçasıydılar fakat genelde yöneticilerine rıza ile itaat ettikleri sürece zımmilerin dinlerinde kalmalarına, işlerine güçlerine bakmalarına ve kendi hayatlarını yaşamalarına olanak tanınmıştı. Müslümanların zımmilere karşı düşmanlıkları dışarıdan kimseler tarafından kışkırtılmıştır. Müslümanların Müslüman uygarlığın dorukta olduğu günlerde böyle kışkırtmalar olmuyordu ya da etkisiz kalıyordu. Ama bu durum Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde önemli bir etken haline geldi. Büyük zımmi toplulukları, Rumlar, Ermeniler, Hristiyan Araplar ve Yahudiler birçok konuda birbirine rakip olmuşlardı. Hristiyan uyruklular Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yahudi topluluklarına karşı özellikle Hristiyan Avrupa antisemitizminin standart temalarını kullanmışlardır. Müslüman polemikçiler nispeten önemsiz konumdaki Yahudilerle pek uğraşmamışlardır. Dolayısıyla Müslüman inancı ve İslam dünyası için potansiyel bir tehlike arz eden Hristiyanları muhatap alırlardı. Yahudiler ise ne İslam'ın dünya düzenine siyasi bir tehdit oluşturmuş ne de İslam imanına karşı bir dini meydan okumada bulunmuştur. Yahudi karşıtı polemiklere çok nadiren girilmiş ve girildiğinde de bu tür polemikler neredeyse bir kural olarak İslam'ı seçmiş Yahudilerden kaynaklanmıştır. Yahudi karşıtı İslam polemiğinin önemli ölçüde İslam öncesi Hristiyan kaynaklardan beslendiği ortaya koyan çalışmalar vardır. Orta çağın sonlarından itibaren bir yandan Kuzey Afrika'da, öte yandan İran ve Asya'da Yahudilerin yaşam görüntüsü giderek artan bir yoksulluk, sefalet ve aşağılanmaya dönüşmüştür. Yahudiler sadece Orta Doğu'nun merkez illerinde Memlük sultanlarının daha çok Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında statülerini ve onurlarını belli ölçüde koruyabilmiş, hatta yeni bir gelişme çağına girebilmişlerdir. Osmanlı, Yahudi uyruklarını fetih ve göç gibi iki yöntemle arttırmıştır. Osmanlı yönetiminin büyük hoşgörüsü ve tanıdığı fırsatlar hakkında anlatılanlardan etkilenen çok sayıda Yahudi, yüzyıllar boyunca Hristiyan Avrupa'nın farklı bölgelerinden Osmanlı topraklarına gelmiştir. Ancak bu göçler her zaman tümüyle gönül rızası ile gerçekleşmiş değildi. Bazen kayıtlarda şu ya da bu kente sürgün diye tanımlanan Yahudi gruplarına rastlanmaktadır. Bu, devlet çıkarlarına uygun bir dayatma şeklidir. 15. ve 16. yüzyıllarda Yahudiler tacir ve imalatçı olarak yerlerini iyice sağlamlaştırdılar. Ayrıca Osmanlı gümrüklerinde çalışanların, vergi toplayıcıların çoğunluğu Yahudiydi. Bu dönemde para kazanmanın en güvenli yolu devletin mali işlerine girmekten geçiyordu. Fakat servete de güce de hiçbir zaman güvenilmezdi. Nitekim yüksek mevki sahibi Yahudilerin zaman zaman felaketli düşüşlerine tanık olmaktayız. Bu söz konusu kişinin hatta bazen dostlarının ve yakınlarının öldürülmesi ya da mallarına el konması anlamına da gelebilmekteydi. Tarihçe bölümünde de gördüğümüz gibi Yasef Nasin'in servetine Sokullu tarafından el konulmuş, 3. Murat ekonomik krizin etkisiyle bütün Yahudilerin öldürülmesi emri verebilmiş, sarayın işlerine fazla karışmış ve servetini büyütmüştür. Ester Kira ve oğlu ayaklanan sipahilerce katledilmiştir. 18. ve 19. yüzyılda Yeniçeri Ocağı Sarraf Başıcısı Yaşaya Acıman, Meir Yakov ve Baruh Acıman öldürmüşlerdir. Keza Ezekiel Gabay, Çelebi Bohor Karmola benzeri mali işlerde görevlendirildiler. Sonları aynı oldu. İdam edildiler. Sivri konumlara gelen Yahudilerin bu akıbeti daha öncelerine başka İslam devletlerinde Yahudilerin veya Hristiyanların haddini aşarak İslam ile sözleşme koşullarını bozduklarında maruz kaldıkları cezalandırmaları çağrışmaktadır. Öte yandan Yahudiler Türklerin kendilerine olan davranış ve tutumları hakkında neredeyse tümüyle olumlu konuşmaktadırlar. 15. yüzyılın ilk yarısında Edirne'de yerleşik Almanya doğumlu bir Fransız Yahudisi ünlü mektubunda din kardeşlerini uyanmaya ve lanetli toprakları terk ederek Türk topraklarına gelmeye teşvik etmektedir. Keza 16. yüzyılda Portekiz'den gelen gezgin Yahudi Samuel Usk, Osmanlı İmparatorluğunu Mısır'dan çıkışta Musa'nın Tanrı'nın merhamet asasıyla açtığı Kızıldeniz'e benzetir. Osmanlı'nın tutumu genel anlamda hoşgörülü olmakla beraber bu oldukça coşkulu avuntularda resmedildiği kadar sıcak ve sevgi dolu değildi. 16. yüzyıl sonu ile 17 ve 18. yüzyıla ilişkin Türk belgeleri kutsal yasanın Yahudiler dahil zımmilere dayandığı kısıtlamalara yeniden işlerlik kazandırmayı ve yeniden gündeme getirmeyi gerekli ya da uygun bulunan düzenli olarak göstermektedir. Örneğin, zımmilere, ata binmelerine, köle sahibi olmalarına ya da şarap satmalarına izin verilmediğini hatırlatan veya izinsiz yaptıkları ibadet yerlerini yıkmaları talimatı veren buyruklar çıkarıldığını görüyoruz. Kılık kıyafet hoşgörüsü, Edirne mektubundaki yerini özellikle eyaletlerde daha sert bir biçim uygulayan şeriat kurallarını bırakmıştır. Ancak bunlar en azından başkentte sıkça uygulanan şeyler değildi. Zaman zaman zımmilere yönelik husumet dalgaları Yahudilerden çok Hristiyanları etkilemiştir. Türklerin Yahudilere takındıkları olumsuz tutumda bile düşmanlıktan ziyade horlama ve küçümseme vardı. Yahudilerin Osmanlı egemenliği altında refah içinde olmalarının bir nedeni Yahudilerin yararlı ve üretken bir unsur olarak görülmeleri ve emperyal politikanın bir aracı olarak kullanılmalarıydı. Türklerle birbirlerini bütünleyici bir ortak yaşam ilişkisi kurmuşlardı. Üstelik Osmanlı'nın en büyük düşmanları olan Avrupa Hristiyanlarına yakınlık beslemeleri söz konusu olamazdı. Ancak 19. yüzyılın başında Yahudilerin iktisadi ve kültürel çöküntüsü, siyasal ve mali konumlarını Hristiyan ekolliyetlere kaptırmaları söz konusudur. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu gerileme devrine girmiştir. Hristiyan ekolliyetler kalkınan Hristiyan aleminden destek görürler. Ancak Yahudileri kimse desteklemez. 1697'de Mısır'da kötüleşen, iktisadi durumu düzeltmekle görevlendirilen Yasif el-Yahudi ve 1768'de Kahire Gümrük Limanı Gümrük Şefi İshak el-Yahudi idam edildiler. Daha sonra Mısır idaresine Hristiyanlar getirildi. İmparatorluğun ricat ve güçsüzlük döneminde Müslüman çoğunluk daha kuşkulu ve daha az hoşgörülü bir hal almıştı. Ancak aleni zulüm ve şiddet hala çok seyrekti ve Yahudilere karşı yapılan saldırıların hemen tamamı Hristiyanlar tarafından kışkırtılıyordu. Buna karşılık aynı dönemlerde Fas ve İran'da Yahudilere yapılan genel muamele çok bakımdan Osmanlı'dakinden daha kötüydü. Fas'ta Yahudiler mellah denilen mahallelerde yalıtlanmışlar, büyük kısıtlamalara ve hatta pogromlara maruz kalmışlardır. İran'da ise Yahudilerin durumu 16. yüzyılda Şiiliğin bir devlet dini olarak yerleşmesi öncesinde olduğu kadar sonrasında da çok zor olmuştur. Zimmet kurumları kaldırılmış, çok sayıda Yahudi idam edilmiş, 1656'da dinen kirli oldukları ileri sürülerek İsfahan'dan sürülmüşler, İslam'da ender görülen bir davranışla İslam'a geçmeye zorlanmışlardır. 1840'larda Meşedli Yahudiler din değiştirmeye zorlanmışlar, sındıkları Orta Asya kentlerinde Buhara'da aynı akıbete uğramışlar ve Rus fethine dek Maronos gibi yaşamışlardır. Bundan sonra Hristiyan azınlıkların ve Avrupa destekçilerin güdümündeki Yahudiler sayısız kan iftirasına maruz kaldılar. Örneğin Şam 1840, 1842-1890, Halep 1810, 1850-1875, Antakya 1826, Şam 1840, 1842-1890, Tripoli 1934, Kahire 1844, 1890, 1901, 1902, İskenderiye 1870, 1882, 1901, 1902, Port Said 1903, 1908, İstanbul 1870, 1874, Kuzguncuk 1866, Edirne 1872, İzmir 1872 ve 1874 ve daha niceleri. Bunları Rum Yunan basını, Fransız diplomatları kışkırtıyordu. Yahudiler ise Osmanlı yetkililerin iyi niyetlerine ve yardımlarına bel bağlamışlardır. Bu arada İngilizlerin Osmanlı Yahudilerine ilgi gösterdiğini ve başka ülkelerdeki Yahudilerin toplumsal durumlarını düzeltmesi için Sir Moses Montefiore'yi desteklediğini, 1860'ta Paris'te kurulan Alliance Israélite Universelle'ında talihsiz din kardeşine yardımcı olmak için bir tüzük hazırladığını, bu arada Fransa'nın kültürel misyonerliğin bir uzantısı olduğunu da görmekteyiz. Batılı gezginler neredeyse söz sahibi edercesine şu izlenimi de getirirler. 19. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar geçen sürede Müslüman ülkelerindeki Yahudilerin varoluş koşulları en alt düzeye inmiştir. Örneğin 1828 yılında İslam'la olmuş olan Charles Palane, Türk reaya arasında en sonda gelenlerin, en çok aşağılananların, Frank, Türk ve Ermeniler tarafından sürekli olarak ve büsbütün horlananların Yahudiler olduğunu belirtmekte ve birçok batılı gezgin gibi Osmanlı Yahudilerini pis ve korkak klişesiyle nitelendirmektedir. Musul'daki İngiliz konsolosunun Ocak 1909'da yani 1908 Genç Türk Devrimi'nden sonra yazmış olduğu raporda görüleceği gibi bu tür uygulamalar modern zamanlarda da varlığını sürdürmekteydi. Yukarıda da açıkladığımız üzere çoğunluğu sahip Müslümanların Hristiyanlara ve Yahudilere karşı tutumu bir efendinin haddini bildikleri sürece yukarıdan bakan, kibirli bir hoşgörüyle yaklaşığı köleleriyle ilişkisinden farklı değildir. Sokaktan Müslüman bir çocuk geçerken bile hemen her Hristiyanın uysal bir biçime yol verdiklerine çok sık şahit olmaktadır. Bundan birkaç gün önce bu raporun yazarı bahçede yürüyen saygıdeğer görünüşlü, orta yaşlı iki Yahudi gördü. Taş çatlasa 8 yaşında küçük bir Müslüman çocuk yanlarından geçerken gayet soğukkanlı bir şekilde yerden büyükçe bir taş kaptı ve bu zatlara fırlattı. Yahudiler kaçındılar ama en ufak bir itirazda bulunmadılar. İranlı Yahudilerle karşılaştırıldığında Osmanlı İmparatorluğundaki Yahudiler sanki cennette yaşıyorlardı. İran ve Orta Asya'ya dolaşan Macar Yahudisi, Orientalist Arminius van Beri'nin gözlemlerine göre yoksul Yahudi hem Müslümanlar hem Hristiyanlar hem de Brahmanlar tarafından horlanır, dövülür, işkence edilir. O yoksulların da yoksuludur. Ermeniler, Rumlar ve Brahmanlar tarafından soyulur. 1892'de yayınlanan Persia and the Persian'da Lord George Curzon, İran'daki Yahudilerin çok büyük kısıtlamalar içerisinde aşağılanarak yaşadıklarını ve bağnazlar galeyana geldiklerini ilk kurbanların Yahudiler olduğunu belirtmektedir. Yahudiler yalnız İran'da değil, 18. yüzyıl sonlarına itibaren ve tüm 19. yüzyıl boyunca Osmanlı ülkelerine ve Fas'ta da açık bir husumetle karşılaştılar. Cidden kovuldular. Fas'taki Tetuan'da da, Bağdat'ta da kıyıma uğradılar. Darfurush'ta bir Yahudi katliamı yaşandı. Cezayir'de, Tunus'ta, Libya'da ve Orta Doğu'nun Arap ülkelerinde bunlara benzer başka galeyanlar meydana geldi. 19. yüzyılda yapılan reformlarla yönetimin merkezi yapısı güçlendirilince Osmanlı egemenliği pek çok bakımından daha etkin bir duruma geldi. Osmanlı yetkilileri Yahudi uyruklarını yerel halkın rakip azınlıkların düşmanlığından korumak için ellerinden geleni yaptı. Başarısız olduklarında bunun nedeni kötü niyet değil, zayıflık ya da ihmaldi. İslamiyet'in güç kaybı Müslümanlara ait yerleşik zimmet ilkelerinin çiğnenmesine bağlandı. Avrupa devletlerinin eline geçen topraklar küskünlüğe yol açtı. Bu da hoşgörüyü azalttı. Hor görme tanrının yerini korku aldı. Müslümanlara göre bu olup bitenlerin asıl suçlusu Yahudiler değildi. İslam'ın düşmanlarına yardım ve yataklık edenlerin Hristiyanlar olduğu düşünülüyordu. Yahudiler asıl kötü olan değillerdi. Ama kuşkusuz en kolay kurban olanlardı. Çünkü Hristiyanlar sadece sayıca kalabalıktılar ve iyi korunuyorlardı. Yahudiler azdı ve yabancı devletlerden gördükleri yardım zayıftı. Onun için düşmanlığın Yahudilere çevrilmesi normaldi. 1860'lı yıllardan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun Hristiyan topluluklar arasında Avrupa biçemli antisemitizm endişe verici bir şekilde yükselmeye başladı. Bu gelişmenin bir nedeni kapıların Avrupa'dan gelen etkilere, bu arada Avrupa antisemitizminin ilke ve kurallarına açılmış olmasıydı. Bir başka nedenle Osmanlı Yahudiler arasında 19. yüzyılın ikinci yarısında eğitim ve ekonomide görülen canlanma ve bunun Hristiyan tacir ve esnafın yarattığı rekabetten kaynaklanan kıskançlıktı. Yahudi dükkanlarına ve iş yerlerine yapılan saldırılara karşı Osmanlılar Yahudi uyruklarına ellerinden gelen korumayı sağlamışlardı. Bu dönemde İstanbul'da ve öteki şehirlerdeki Müslümanların Yahudilerin düşman değil, Türklerle birlikte ortak kurbanlar olduklarını kavradıkları anlaşılıyor. Türk kamuoyu genelde Yahudi karşıtı olmadığı gibi Türk yetkililer de zaman zaman Yahudileri yerel zalimlerden koruma yönünde resmi önem almışlardır. Genel olarak kültürel bakımdan daha az gelişmiş olan ve Arapların çoğunlukla yaşadıkları bölgelerde Yahudi karşıtı olaylara daha sık rastlanmaktadır. Telgraf ve gazete çağında Yahudilere yapılan kötü muameleden haberdar olmak ve bunları kamuoyuna açıklamak mümkün hale geldi. 20. yüzyılın ilk yıllarında oluşmaya başlayan ve batıdan kaynaklanan liberalizm sayesinde Yahudiler az da olsa siyasal yaşamda görev üstlenmeye başladılar. Ancak bu küçük rol üzerinde birçok iç ve dış gözlemci yoğun bir şekilde durmuşlardır. Halk arasında yaygın söylenceler, popüler mitoloji, Sultan II. Abdülhamit devrinde gizliden gizli yürütülen faaliyetlerle 1908 Genç Türk Devrimi'ne yol açan komplocu gruplar içinde Yahudilere önemli bir rol biçmektedir. Çok geçmeden bu devrimin bir Yahudi tertibi olduğu suçlaması yapıldı. Genç Türklere yöneltilen suçlamalardan biri iktidarı gayrimüslimlere, daha doğrusu Yahudilere aktardıkları yolundaydı. Komplo teorilerine düşkünlükleriyle tanınan İngiliz Büyükelçisi Sir Gerard Lowther ile yardımcısı Gerald Fitzmaurice bu konuya sarıldılar. Yahudi masonik tertipler hakkında klasik öyküsel söylenceler ortalığı kapladı. Müttefik propagandasının genç Türk rejimini Arapların daha genel olarak da İslam dünyasının gözünden düşürmenin yollarını aradığı Birinci Dünya Savaşı sırasında bu söylenceler son derece yararlı bulunmuştu. Aslında genç Türk hareketi içinde Yahudilerin rolü devrimden önce çok azdı. Devrim sonrasında ise neredeyse hiç kalmadı. Genç Türk hareketinin önderleri ezici çoğunlukla Müslümandı. Bunların arasında çok küçük bir yüzdesi olan gayrimüslim grubun rolü abartılmıştır. Yabancı devletlerin uyruğunda olanların evleri Osmanlı polisi tarafından aranamadığından komplocular için uygundu. Yahudilerin de devam ettiği Mason localarının genç Türkler tarafından kılıf olarak kullanılması ve genç Türklerin başkent dışındaki Üssü Selanik'in büyük bir Yahudi yerleşim merkezi oluşu da malzeme olarak kullanılmıştır. Ayrıca genç Türkler arasında yer alan Albert Carasso, yani Albert Karasu adlı bir Selanikli Yahudinin varlığı da malzeme olarak kullanılmıştır. Karasu tek Yahudiydi ve kariyeri fazla uzun sürmemişti. 1908 devriminde yer alan ve genç Türk hükümetlerinde çeşitli kereler Maliye Bakanlığı yapmış Cavit Bey ise sonradan Müslümanlığı seçmiş bir kişiydi. Görüldüğü gibi Osmanlı döneminde bariz bir antisemit politika saptanamaz. Yahudilerin hor görülmesi zımmi statüleri dahilinde anlaşılabilir. Antisemit davranışlar çoğunlukla Hristiyanlar tarafından körüklenmiştir. Nitekim 1856'da Tanzimat ürünü Hat-ı Hümayun'un ilan edilmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nda o zamana dek mevcut zımmi statünde tilsiki anlamına gelen bu bildiri Osmanlı İmparatorluğu'nda Müslümanların ve gayrimüslimlerin eşitliğini güvenceye alıyordu. Ne var ki bu durumda eskiden Osmanlı İmparatorluğu'nda bir sıralamaya tabi olunan azınlık cemaatleri eşitlenmişti. Bazı Rumlar bu duruma itiraz ederek şöyle dediler. Hikâmet bizleri Yahudilerle eşit konuma soktu. Ayrım sonu. Sayfa 211.